Hacı Amin el-Hüseyin'i Holokost'u kışkırtmadı, Almanya tam sorumluluğu taşır. Hacı Amin el-Hüseyin'in, Kudüs'ün eski büyük müftüsü, Holokost'u kışkırttığı iddiası, Nazi Almanyası'ndan suçu kaydırma ve tarihin en büyük vahşetlerinden birinin gerçek kökenlerini gizleme amacı taşıyan bir tarihsel çarpıtmadır. Bu anlatı, el-Hüseyin'in Nazi Almanyası'nın soykırım politikalarındaki rolünü abartmakta, Holokost'un zaman çizelgesini, Nazi antisemitizminin ideolojik köklerini ve Almanya'ya tam sorumluluğu yerleştiren kapsamlı kanıtları görmezden gelmektedir. Bu makale, el-Hüseyin'in gerçek rolünü, Holokost'un zaman çizelgesini, soykırımın ideolojik ve operasyonel itici güçlerini ve akademik uzlaşmayı inceleyerek iddiayı çürütmekte ve Almanya'nın Holokost için tek başına ağır sorumluluğu ve suçu taşıdığı sonucuna varmaktadır. Holokost'un zaman çizelgesi, el-Hüseyin'in dahil olması çok geç geldi. Holokost, 1941 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası ve işbirlikçileri tarafından 6 milyon Yahudinin sistematik soykırı, el-Hüseyin'in Nazi rejimiyle önemli etkileşime başlamadan önce zaten hareket halindeydi. Zaman çizelgesini anlamak, onun soykırımı kışkırttığı iddiasını çürütmek için kritik öneme sahiptir. Nazi antisemitik politikaları, el-Hüseyin'in Almanya'ya gelişinden çok önce başlamıştı. 1920'de kurulan Nazi Partisi, platformunda antisemitizmi içeriyordu. 25 maddelik programında Yahudilerin Alman toplumundan dışlanmasını talep ediyordu. Adolf Hitler'in 1933'te iktidara gelmesinden sonra rejim giderek daha baskıcı önlemler aldı. 1933'te Yahudi iş yerlerine boykot, 1935 Nuremberg yasaları ile Yahudilerin vatandaşlıktan mahrum bırakılması ve 1938 Kristal Gece pogromu ki bu 91 ölüme, binlerce tutuklamaya ve sinagogların yok edilmesine yol açtı. Nazi ırk ideolojisine dayanan bu politikalar, el-Hüseyin'in dahil olmasından çok önce Holokost'un zeminini hazırlamıştı. Soykırımın kendisi 1941'de başladı. Sovyetler Birliği'nin işgali, Barbarossa Harekatı 22 Haziran 1941'de. En satsız grup Ben adlı gezici katil birlikleri Doğu Avrupa'da Yahudilerin toplu infazlarına başladı ve 1942'ye kadar 1 milyondan fazla öldürdü. Auschwitz'te ilk deneysel gazlamalar Eylül 1941'de gerçekleşti ve Ocak 1942'deki Vannes'e konferansı, tüm Avrupa Yahudilerini yok etme planı olan nihai çözümü resmileştirdi. Bu olaylar, el-Hüseyin'in Adolf Hitler ile Kasım 1941'de, Nazi liderliği ile ilk önemli etkileşiminde, Holokost'un zaten yürürlükte olduğunu gösterir. 1937'den beri Filistin'den sürgünde olan el-Hüseyin, 1941'de Irak'tan Rashid Ali el-Gaylani'nin başarısız mihver yanlısı darbe girişiminden sonra kaçarak Almanya'ya geldi. Hitler ile 28 Kasım 1941'deki görüşmesi, soykırımın başlamasından aylar sonraydı. Nazi ideolojisi ve bürokratik makine tarafından sürüklenen bir sürücü kışkırtamaz. Zaten hareket halindeydi. Zaman çizelgesi tek başına iddiayı mantıksız kılar. El-Hüseyin'in işbirliği, savaş dinamiklerinin bir sonucuydu. Holokost'un katalizörü değil. El-Hüseyin'in rolü, propaganda, değil politika. Hacı Amin el-Hüseyin'in Nazi Almanyası ile işbirliği, ahlaken kınanmaya değer olsa da, Holokost'un kışkırtılması veya planlanması ile sınırlı olmayan propaganda ve sembolik destekle sınırlıydı. Filistinli milliyetçi lider olarak el-Hüseyin'i, İngiliz sömürge yönetimine ve Filistin'deki Siyonist yerleşimine karşı, Arap bağımsızlığını tehdit olarak gördüğü, müttefikler arıyordu. Nazilerle etkileşimi pragmatik bir hamleydi. Düşmanımın düşmanı dostumdur atasözüyle özetlenebilir. Soykırımın itici gücü değil. Jerusalem Kamu İşleri Merkezi, JCPA, tarafından 2016'da yayınlanan, tarihçi Jeffrey Herf tarafından yazılan bir çalışma, el-Hüseyin'in rolünü detaylı inceler. Hac Amin al-Hüseyin'i, Tenazisan T. Holocaust, T. Origins, Naturand After Effects of Collaboration başlıklı çalışma, el-Hüseyin'in 1941 ile 1945 arası Nazilerle işbirliği yaptığını kabul eder ve Arap dünyasında antisemitik anlatıları teşvik ederek İslamcılığın siyasi geleneğinin şekillenmesinde merkezi rol oynadığını belirtir. Arapça propaganda yayınları üretti, Müslümanları, mihver güçlerini müttefiklere karşı desteklemeye teşvik etti ve Waffen SS'ye Müslüman askerler, özellikle 13. SS tümeni Hansar için yardım etti. Ancak çalışma, El Hüseyin'in Avrupa'daki Yahudi sorununun nihai çözümüne ilişkin Nazi karar alma süreçlerinde hiçbir etkisi olmadığını açıkça belirtir. Rolü periferikti. Orta Doğu'da İngiliz etkisini zayıflatmak için propaganda odaklıydı. Nazi soykırım politikasını şekillendirmek değil. Diğer akademisyenler ve gazeteciler bu sonuca katılır. Tarihçi David Motadel, 2014 tarihli İslam und Nazi Germanis var kitabında, El Hüseyin'i gibi Müslüman din adamlarının Avrupa'daki Alman politikaların dar ol oynadığını ancak Holocaust karar alma süreçlerini etkilemediklerini savunur. Motadel, Nazilerin El Hüseyin'i propaganda çabalarında Müslüman nüfusa hitap etmek için kullandığını, soykırımın planlanmasında veya uygulanmasında dahil etmediklerini vurgular. Benzer şekilde, gazeteci Ofer Deret'in 2015 Haaretz makalesi Müftü ve Holocaust, gerçekten ne yaptı? Başlıklı, El Hüseyin'in işbirliğini inceler ve antisemitik propagandayı yaymada suç ortağı olsa da, Nazi'nin Holocaust uygulamak için kararını etkilediğine dair hiçbir kanıt olmadığını sonucuna varır. Bu eserler topluca El Hüseyin'in soykırımı kışkırttığı iddiasını reddeder ve onu karar verici değil, propagandacı olarak sınırlı renü vurgular. Holocaust'un ideolojik ve operasyonel itici güçleri, Almanya'nın tek sorumluluğu. Holocaust, Nazi Almanya'sının iç ideolojisi, bürokratik verimliliği ve siyasi iradesinin ürünüydü, El Hüseyin'i gibi dış etkenlerin değil. Nazi antisemitizmi, Avrupa tarihine derinlemesine kök salmıştı, ortaçağ kan iftiralarından 19. yüzyıl ırk teorilerine, antisemitizm terimini icat eden Wilhelm Marr ve Nazi ideolojisini etkileyen Huston Stewart Chamberlain gibi figürlere kadar Yahudi karşıtlığına dayanıyordu. Hitler'in kendi yazıları, özellikle Mein Kampf, 1925, Yahudileri ırksal düşman olarak kişisel takıntısını ortaya koyar. Bu inanç, El Hüseyin'in işbirliğinden 10 yıllar önceydi. Holocaust'un operasyonel makinesi Alman yapımıydı ve yüz binlerce fail içeriyordu. Birleşik Devletler Holocaust Anma Müzesi'ne, USAM, göre, 200 bin ila 500 bin Alman ve Avrupalı işbirlikçi doğrudan veya dolaylı olarak soykırıma karıştı. Nazi hiyerarşisindeki kilit figürler Holocaust'un gerçek mimarlarıydı. Adolf Hitler, Führer olarak Hitler ideolojik tonu belirledi. 1939'dan itibaren konuşmalarında Yahudilerin yok edilme hedefine işaret etti ve savaş çıkarsa Avrupa'daki Yahudi ırkının yok edilişini tehdit etti. Soykırımın yetkisi, tek bir emirde belgelenmese de, Heinrich Himmler gibi astlarına verdiği direktiflerden çıkarılır. Heinrich Himmler, Reichsführer SS olarak Himmler, si ve nihai çözümün uygulanmasını denetledi. Einsatz Gruppen infazlarını emretti ve Auschwitz, Treblinka ve Sobibor gibi ölüm kamplarının inşasını yönetti, milyonlarca kişi burada öldürüldü. Reinhard Heydrich, Holocaust'un mimarı olarak bilinen Heydrich, Himmler'in yardımcısı olarak Einsatz Gruppen'i koordine etti ve Ocak 1942 Wannsee konferansını yönetti, burada soykırım resmileşti. Avrupa genelinde Yahudilerin deportasyonu ve yok edilmesinin planlanmasında kritik rol oynadı. Adolf Eichmann, Holocaust'un lojistiğini yöneten Eichmann, Yahudilerin ölüm kamplarına deportasyonunu organize etti. 1961 Kudüs davasında detaylandırılan rolü, milyonların taşınmasını denetlemeyi içeriyordu ve masa başı katil lakabını kazandırdı. Bu bireyler ve diğerleri, Yahudileri Almanlar yanırkına ırksal tehdit olarak gören Nazi ideolojisiyle motive olarak Holocaust'u kışkırtan ve uygulayanların etkili olanlardı. Soykırım, devlet destekli bir projeydi. Alman bürokrasisi aracılığıyla bakanlıklar, ordu ve endüstriyel sektörler, örneğin Züklon ve gazı üreten Farben, dahil titizlikle planlandı ve uygulandı. Nazi karar alma çevrelerine erişimi olmayan yabancı bir işbirlikçi olan El Hüseyin'i, bu süreçte rol oynamadı. İddianın mantıksız doğası, tarihsel ve bağlamsal analiz. El Hüseyin'in Holocaust'u kışkırttığı iddiası, sadece zaman çizelgesi ve sınırlı rolüyle değil, daha geniş tarihsel bağlamla da çürütülür. Birkaç faktörü dahi son derece mantıksız kılar. Birinci Nazi ırk ideolojisi ve özerklik. Tarihsel kayıtlara göre Naziler, el-Hüseyni gibi Filistinliler dahil Arapları ırksal olarak aşağı görüyordu. Stratejik nedenlerle, esasen Orta Doğu'da İngiliz kontrolünü destabilize etmek için, onunla işbirliği yapsalar da, onu eşit ortak olarak görmediler. Yabancı bir Arap liderin Nazileri soykırmak kışkırtabileceği fikri, onların kendi ırksal üstünlük algılarını ve antisemitizmin iç kökenlerini çürütür. İkinci el-Hüseyni'nin motivasyonları, el-Hüseyni'nin işbirliği, İngiliz yönetimine ve Filistin'deki Siyonist yerleşimine karşıydı. Avrupa soykırımını orkestre etmeye arzusu değil. Ana amacı Arap bağımsızlığıydı ve antisemitizmi, önemli olsa da, bu amaca araçtı, soykırım gündemi değil. JCPA çalışması, antisemitik retoriklerinin İslami yorumlar ve Avrupa etkileriyle şekillendiğini, ancak Nazi politikasının itici gücü olmadığını belirtir. Üçüncü, önceden var olan Nazi planları, Naziler, el-Hüseyni'nin gelişinden önce soykırımı planlamaya başlamıştı. Örneğin 1940 Madagaskar planı, Yahudileri Madagaskar'a deport etmeyi öneriyordu ve 1940 ile 1941 arasında da, el-Hüseyni'nin Hitler'le görüşmesinden önce, yok etme lehine terk edildi. Yahudileri kitlesel olarak öldürme kararı, dış figürlerden bağımsız Nazi liderliği tarafından alındı. Dördüncü, Holokost'un ölçeği ve kapsamı. Holokost, Avrupa genelinde 6 milyon Yahudinin öldürülmesini içeriyordu. Birden fazla ülke koordinasyonu, ölüm kamplarının inşası ve sayısız Alman yetkili ve işbirlikçinin suç ortaklığını gerektiriyordu. Almanya'da otoritesi olmayan yabancı bir sürgünün böyle devasa bir operasyonu kışkırtabileceği fikri inandırıcı değil. Belgelendiği üzere rolü propagandayla sınırlıydı. Zararlı olsa da soykırımın çekirdek mekanizmasını etkilemedi. Almanya'nın tek sorumluluğu ve suçu. Almanya, Holokost için tam ve ağır zorunluluğu taşır çünkü devlet güdümlü bir projeydi, Nazi ideolojisine kök salmış, Alman liderler tarafından planlanmış ve Alman kurumları tarafından uygulanmıştı. Soykırım, dış etkenlere tepki değil, Nazi rejiminin içinden doğan kasıtlı bir politikaydı. Aşağıdaki noktalar Almanya'nın suçluluğunu vurgular. İdeolojik temel, Nazi antisemitizmi, el-Hüseyni'nin dahil olmasından önceki yüzyıllara dayanan Avrupa Yahudi karşıtlığı ve ırk teorileri üzerine kendi kendine üretilmiş bir ideolojiydi. Hitler'in Yahudilere kişisel nefreti, Mein Kampf ve konuşmalarında belgelenmiş, soykırımın ideolojik köşe taşıydı. Devlet makinesi, Holokost bürokratik bir girişimdi, SS ve Himmelfahrt, Alman demir yolu sistemi, Deutsche Reichsbahn ve özel endüstrileri içeriyordu. Yüksek rütbeli Nazi yetkililerin katıldığı Vannsee Konferansı soykırımı resmileştirdi ve ölüm kampları Almanlar tarafından tasarlandı ve işletildi. İşgal altındaki bölgelerdeki işbirlikçilerle desteklendi. Suç ortaklığının ölçeği, USAM'ye göre 200 bin ila 500 bin Alman ve işbirlikçi dahil oldu. SS subaylarından Yahudi mallarının gaspından yararlanan sıradan vatandaşlara kadar. Alman toplumundaki bu yaygın suç ortaklığı, ulusun kolektif sorumluluğunu vurgular. Savaş sonrası hesap verebilirlik, Nürnberg mahkemeleri, 1945 ile 1946 arasında, Nazi liderleri insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu ve Almanya'nın sorumluluğunu teyit etti. Hermann Göring, Rudolf Hess ve Joachim von Ribbentrop gibi figürler mahkum edildi. Eichmann gibi diğerleri sonradan yargılandı ve idam edildi. Mahkemeler, Holokost'un Alman orkestrasyonlu bir suç olduğunu belirledi. El-Hüseyni'yi önemli bir kışkırtıcı olarak almadı. El-Hüseyni'nin işbirliği yahutlarken kınanmaya değer olsa da, Almanya'nın sorumluluğunu azaltmaz. Eylemleri, propaganda yayınları ve Müslüman askerlerin işe alınması, Nazi savaş çabasına katkıda bulundu ancak Holokost uygulama kararını etkilemedi. Soykırım, ideolojik başlangıcından operasyonel uygulamasına kadar Alman inisiyatifiydi ve el-Hüseyni'yi suçu kaydırma girişimleri, Almanya'nın suçunu saptırmayı amaçlayan tarihsel revizyonizmin bir biçimidir. Sonuç: Hacı Amin el-Hüseyni'nin Holokost'u kışkırttığı iddiası, tarihsel kanıtların ağırlığı altında çöken bir çarpıtmadır. Holokost'un zaman çizelgesi, Nazilerle el-Hüseyni'nin önemli etkileşiminden önce başladığı için iddiayı kronolojik olarak imkansız kılar. JCPA çalışması, David Motadil ve Ofer Deret gibi gazetecilerce belgelenen rolü, politika oluşturma veya kışkırtma değil, propaganda ve sembolik destekle sınırlıydı. Holocaust, Hitler, Himmler, Heydrich ve Eichmann gibi liderler tarafından sürüklenen Nazi Almanyası'nın iç ideolojisinin ürünüydü ve yüz binlerce Alman'ı içeren dev bürokratik bir aygıt aracılığıyla uygulandı. Almanya, kendi antisemitik gelenekleri ve devlet mekanizmalarına kök salmış bir suç olan Holocaust için tam ve ağır zorunluluğu taşır. El Hüseyin'in işbirliği, mirasında bir leke olsa da, bu temel gerçeği değiştirmez. Onu suçlama çabaları, genellikle çağdaş siyasi anlatılara hizmet etmek için tarihi çarpıtma amacıyla daha geniş bir ajandayı yansıtır. Böyle revizyonizm, geçmişi yanıltmakla kalmaz, Nazi Almanyası'nı insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden biri için sorumlu tutma ahlaki zorunluluğunu da zayıflatır. Holokost'un suçu tamamen Almanya'ya aittir ve hiçbir tarihsel çarpıtma bu gerçeği değiştiremez.